Ayrım 39, İkon, Frederick Forsyth, sayfa 436. Grish'in Moskova kentini ele geçirmek üzere askeri bir kuvvet örgütlemek ve bunun için sıfırdan başlayıp hazırlıklarını 4 gün içinde tamamlamak zorunda kalmış olsa bunu asla başaramazdı. Ama sıfırdan işe başlamıyordu. Igor Komarov'un seçimlerdeki zaferinin hemen ertesinde bütün devlet kuvvetlerinin Vatansever Güçler Birliği'ne transferi programının başlayacağını aylar öncesinden biliyordu. İşin politik yanı muhalefet partilerinin resmen feshedilmesi Komarov'un işiydi. Kendi görevi devletin bütün silahlı birimlerinin silahsızlandırılması ve dağıtılması olacaktı. Bu göreve hazırlanırken doğal müttefiklerinin ve düşmanlarının kimler olacağına karar vermişti bile. Bu sonuncular arasında Cumhurbaşkanlığı güvenlik muhafızları başı çekiyordu. 30 bin silahlı eratın 6 bini Moskova'da, bunların bini de Kremlin'in içinde üstlenmişti. Yeltsin'in kötü şöhretli Alexander Korzakov'un yerine geçen General Korin tarafından komuta edilen kuvvetler devletin yasallığı için ve darbeye karşı savaşacaklardı. Onları İçişleri Bakanlığı ve 150 bin kişilik kendi ordusu izliyordu. Bu muazzam kuvvetin büyük bölümünün bütün Rusya'ya dağılmış olması ve ancak 5 bininin başkentin içiyle çevresinde konumlandırılmış olması Grish'in için büyük şanstı. Prezidiumun generallerinin Gulag'a hareket edecek kamyonların ilk yolcular arasında olacaklarını kavramaları uzun sürmezdi. Seçimlerden sonraki yeni Rusya'nın hem onları hem de Grish'in siyah muhafızlarını barındıracak kadar büyük olmadığının bilincinde olmalıydılar. Dolgoruki mafyasının tartışılmaz talebi olarak çete karşıtı savaşçıları olan iki birliğin tutuklanması ve kamplara gönderilmesi vardı. Bunlar Federal Milis ve Tuğ General Petrovski tarafından yönetilen GUVD'ydi. Her iki kuvvetle hızlı güç birlikleri OMON ve SOBR Grish'in Rusya'sında onlar için tek yerin bir çalışma kampı ya da infaz avlusu olacağından herhalde şüphe etmiyorlardı. Öte yandan Grish'in 1999'un çöküntü halindeki Rusya'sında bir sürü bölgesel ya da özel ordular arasında doğal veya satın alınabilir müttefikleri olduğunu da biliyordu. Elinin hemen altındaki kendi güçleri 6000 siyah muhafızla daha 20 yaşını doldurmamış genç savaşçılardı. Bunların ilki yıllar önce oluşturduğu seçme bir kuvvetti. Subaylar bütünüyle savaş eğitimi almış eski özel güçler, paraşütçüler ve denizcilerdi. Bunlar üyeliğe kabul törenlerinde gerek acımasızlıklarını, gerekse sağ fanatizme adanmışlıklarını kanıtlamakla yükümlüydüler. Öyleyken bunların en üst basamaklarındaki 40 kişinin arasında bir hainin bulunduğu anlaşılıyordu. Birisinin yetkililer ve medyayla bağlantı kurup 21 Aralık'taki 4 cinayet girişiminin siyah muhafızların işi olduğunu açıkladığı belliydi. Bu sonuca varılması tesadüfi olamayacak kadar hızlı olmuştu. Grish'in bu üst düzeydeki 40 kişiyi gözaltına almak ve tecrit etmekten başka çaresi yoktu. Bu da 28 Aralık'ta yapıldı. Yoğun bir soruşturmayla hainin maskesinin düşürülmesine daha vakit vardı. Morallerinin bozulmaması için genç subaylar boşlukları doldurmak üzere terfi ettirildiler. Kumandanlarının ise bir eğitim kursu gördükleri konusunda bilgilendirildiler. Moskova bölgesinin büyük ölçekli bir haritasını gözden geçiren Grish'in yılbaşı akşamı için savaş planını hazırladı. Sokakların o zaman hemen hemen boş olacak olması da onun için büyük bir avantajdı. Moskovalılar içki stoklarıyla birlikte geceyi geçirmeyi planladıkları evlere veya davetlere dağıldıkları için yılbaşı akşamı herhangi bir iş yaptırmak mümkün değildir. Saat henüz 3.30'da hava kararır, bu saatten sonra ise ancak yetersiz içki stoklarını takviye etmek isteyen çaresizler dondurucu geceye çıkarlar. Herkes yeni yılı kutluyor olacaktı. İzin alıp eve gitmeleri yasaklanmış zavallı gece bekçileri ve azaltılmış personel bile. Onlar işe gelirken kendi yiyecek ve içeceklerini beraberlerinde getireceklerdi. Grish'in saat 6'da sokaklara sahip olacağını hesaplıyordu. Saat 6'da tüm önemli bakanlık ve hükümet binalarında gece personeli dışında kimse bulunmayacak, saat 10'da ise onlar ve kışlalarındaki askerler bile kendilerini savunamayacak durumda olacaklardı. İlk öncelik saldırı kuvvetleri bir kere kent içine girdikten sonra Moskova'yı dışarıdan tecrit etmekti. Bu Grish'in genç savaşçılara verdiği görevdi. Moskova'ya giren ana ve ikinci derecede önemli yollar 52 taneydi. Bunların hepsini tıkamak için beton bloklarıyla dolu 104 ağır kamyon gerekiyordu. Grish'in genç savaşçıları gerekli 104 gruba böldü. Her biri siyah muhafızlardan deneyimli bir askerin kumandasındaydı. Kamyonlar uzak yol şirketlerinden kiralanarak veya yılbaşı sabahı silahlara el konularak sağlanacaktı. Verilen saatte her kamyon çifti hareket edecek ve yollarda burun buruna gelecek şekilde duracaktı. Moskova'ya giren bütün önemli yollarda, Moskova bölgesiyle komşu eyalet arasındaki sınırın üstünde bir milis karakolu, içinde canı sıkılmış epey asker, telefonlu bir kulübe ve park etmiş durumda zırhlı bir personel taşıma aracı bulunuyordu. Yılbaşı akşamı personel kulübede kutlama yaptığı için bu taşıma araçları boş olacaktı. Grishin'in kente gireceği otoyolunda bu karakolun ele geçirilmesi gerekecekti. Bütün öbürlerinde genç savaşçılar kamyonlarını kente giren ilk kavşağa götürecekler, sınırdaki milisler sarhoş olurken onlar kamyonları yolu tıkayacak biçimde park edeceklerdi. Sonra her birinde 200 kişi bulunan savaşçı grupları kamyonların kent tarafında pusu kurarak herhangi bir yardım kafilesinin Moskova'ya girmesini engelleyeceklerdi. Grishin'in Moskova içinde 5'i 2. derecede, 2'si ise 1. derecede önemli 7 hedefi ele geçirilmesi zorunluydu. Siyah muhafızlar kırsal kesimdeki 5 üsse yerleştirilmişti. Kentin içinde Komarov'un daçası da muhafızlar sağlamak amacıyla sadece küçük bir kışla vardı. Bu durumda en kolay yol 5 eksen üzerinden kente girmekti. Ama birlikler arasındaki koordinasyonu sağlamak korkunç bir telsiz trafiği anlamına gelecekti. Grishin bütün kuvvetlerini telsiz sessizliği içinde kente sokmak istiyordu. Bu nedenle de bir tek kamyon konvoyundan yanaydı. Ana karargahı kuzeydoğuda olduğundan tam donanımlı 6000 adamını araçlarıyla birlikte 30 Aralık'ta bu üsse getirmeye ve Yaroslavskaya şosesi olarak başlayan ve iç çevre yoluna yaklaşırken Prospekt Mira Barış Caddesi olarak devam eden ana otoyolundan kenti ele geçirmeye karar verdi. Ön plandaki iki hedefinden biri olan Ostankino'daki büyük televizyon sitesi o otoyolunun sadece 400 metre ötesindeydi. Grishin de bu amaçla 6000 adamından 2000'ini ayırmaya niyetleniyordu. Kendisinin kumanda edeceği kalan 4000 adamıyla güneye doğru yol alacak, Olimpiyat Stadyumu'nun yanından geçecek, çevre yolundan merkezi Moskova'nın kalbine girecekti. Buradaki hedefi ödüllerin en büyüğü olan Kremlin'di. Kremlin kelime anlamı sadece kale olsa, Rusya'da her eski kentin bir zamanlar surlarla çevrili, kentin merkezinde bir kalesi bulunmuş olsa bile, Moskova'nın Kremlin'e oldu bitti, Rusya'da mutlak gücün simgesi ve bu gücün gözle görülür malı olmuştur. Kremlin'in şafak sökmeden Grishin'in elinde olması, garnizonunun boyun eğdirilmiş, radyosunun da imdat isteme olanağından yoksun bulunması gerekiyordu. Aksi halde şansın Albay Grishin'e yüz çevirmesi mümkündü. İkinci derecede önemli 5 hedefini önünde kalan az zaman içinde kendisiyle ittifak kurmaya razı edebileceğini umduğu 4 silahlı kuvvete havale etmek niyetindeydi. Bunlar belediye başkanının imdat çağrılarının yollanabileceği bir haberleşme odası bulunan Tverskaya sokağındaki ofisi, federal milisin bütün Rusya'ya dağılmış özel ordusu ve bitişikteki Omon kışlasıyla bağlantılı Zidli Meydanı'ndaki İçişleri Bakanlığı, Staraya Ploşat'taki ve çevresindeki bakanlıklar, devlete yardıma çağrılmaları halinde paraşütçülerin rahatça indirilebilecekleri Kodinka Havaalanı'yla GRU kışlası ve parlamento binası Duma'ydı. Boris Yeltsin 1993'te isyancı kongre üyelerini elleri havada olarak dışarı çıkmaya zorlamak için tanklarının toplarını Duma'nın üzerine çevirdiği zaman bina büyük zarar görmüştü. Bunun üzerine Duma 4 yıl süresince üstlenmek için Manej Meydanı'ndaki eski Gosplan ekonomi bürolarına taşınmış, zarar onarıldıktan sonra da Rusya parlamentosu Novi Arbat'ın sonunda nehir kıyısındaki beyaz eve dönmüştü. Belediye başkanının ofisi Duma ve Staraya Ploşat'taki bakanlıklar yılbaşı akşamı boş birer kabuktan ibaret olacaklardı. Kapıları patlayıcılarla parçalanınca içerisinin işgal edilmesi yeterince basitti. Çete karşıtı birlikler eski havaalanındaki bir avuç paraşütçü ve ordu haberleşme subayları karşı koyarlarsa Omon kışlasının ve Kodinka üssünün çevresinde çarpışma olabilirdi. Bu iki hedefi satın almaya niyetlendiği özel güçlere devredecekti Grish'in. Herhangi bir darbedeki en normal hedef 8.'siydi, Savunma Bakanlığı. Arbatskaya meydanındaki dev gri taş binada da az bir personel bulunacaktı. Ama binanın kalbindeki haberleşme santralı Rusya'daki bütün ordu, donanma ve hava kuvvetleri üssüyle bağlantı kurabilirdi. Albay bu binayı zapt etmek işini elindeki birliklere havale etmeyecekti. Savunma Bakanlığı için özel bir planı vardı. Rusya'daki herhangi bir aşırı sağ uç darbesi için doğal müttefikleri bulmak hiç de zor değildi. Bunların başında Federal Güvenlik Hizmeti geliyordu. Bu servis Grishin'in eski Kadiri Mutlak 2. Baş Müdürlüğü'nün yani KGB'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nde baskıyı Politbüro'nun istediği düzeyde tutan dev örgütünün varisiydi. Ama hor gördüğü demokrasi denilen teorinin gelişinden beri örgütün eski gücü çok eksilmişti. Federal Güvenlik Servisi şimdi eski Lubyanka Meydanı adına dönen ve arkasında o kadar korkulan Lubyanka Hapishanesi'nin bulunduğu Dzerzhinsky Meydanı'ndaki eski KGB merkezindeydi. Bu örgüt hala karşı casuslukla görevliydi ve örgütlü suçlarla savaşan bir de birliği vardı. Ama bu sonuncusu General Petrovski'nin GUVD'sinin yarısı kadar bile etkili değildi. Dolayısıyla da Dolgoruki mafyasının ısrarlı intikam taleplerine hedef olmamıştı. Federal Güvenlik Servisi çalışmalarına yardımcı olmaları için iki hızlı tepki kuvvetine kumanda ediyordu. Bunlar Alfa grubuyla Rusça'da sancak anlamına gelen Wimpel'di. Bu ikisi bir zamanlar Rusya'da en seçkin ve en çok korkulan iki özel güç birimi olmuşlar, bazen İngilizlerin sasıyla kıyaslanmışlardı. Sorunsa aksi giden bir sadakat konusuydu. 1991'de Savunma Bakanı Yazov ve KGB'nin başkanı Kryuchkov, Gorbaçov'a karşı bir darbe düzenlemişlerdi. Darbe başarısız olmakla birlikte Gorbaçov'u yerinden etmiş, Yeltsin'e de iktidarın yolunu açmıştı. Alfa grubu işin başında darbenin bir parçasıydı. Ama yarı yerde fikrini değiştirerek Boris Yeltsin'in Duma'dan çıkıp bir tankın üstüne atlamasına ve dünyanın gözleri önünde bir kahraman olmasına izin vermişti. Fena halde sarsılmış bir Gorbaçov ev hapsinde bulundu, Kırım'da serbest bırakılıp uçakla Moskova'ya döndürüldüğü ve eski düşmanı Yeltsin'i iş başında bulduğu sırada Alfa grubu ile ilgili soru işaretleri oluşmuştu. Aynı durum Wimpel için de geçerliydi. Tam donanımlı bu iki sıkı savaşçı grup 1999'da hala eski itibarlarına kavuşamamışlardı. Ama Grishin için iki avantajları vardı. Birçok özel güç gibi bir subay çoğunluğu, buna karşılık az sayıda acemi yerleri vardı. Askerler politik açıdan aşırı sağa meylediyorlardı. Yahudilere, etnik azınlıklara ve demokrasiye karşıydılar. Dahası 6 aydır ücretlerini almıyorlardı. Grishin'in onlara kur yapması mitolojideki deniz kızının şarkısı gibi bir şey olmuştu. KGB'nin eski yetkilerinin iadesi, gerçek seçkinlere ayrıcalıklı muamele ve Komarov'un darbesi anından başlamak üzere çift ücret. Wimpel birlikleri yılbaşı gecesinde silahlanacaklar, kışlalarından ayrılacaklar, Kodinka havaalanına ve ordu üssüne gidecekler, her ikisini de ele geçireceklerdi. Alfa grubunun hissesine düşen görev İçişleri Bakanlığı ve bitişiğindeki Omon kışlasıydı. Gruptan ayrılacak bir bölük ise Şabolovka sokağının arkasındaki SOBR kışlasını ele geçirecekti. Albay Grishin 29 Aralık'ta Moskova dışında Dolgoruki mafyasının görkemli daçasındaki bir toplantıya katıldı. Burada çeteye kumanda eden üst konsey Sko'da görüşlerini anlattı. Onun için yaşamsal önemi olan bir toplantıydı bu. Mafyanın gözünde açıklamak zorunda olduğu pek çok şey vardı. General Petrovski'nin yönettiği baskınların sıkıntısı sürüyordu. Parayı veren taraf olarak Dolgorukiler bir açıklama istiyorlardı. Ancak Grishin konuştukça hava değişti. Igor Komarov'un gelecek seçimlere katılmasını önlemek için onun uygunsuz bir aday olduğunu ilan etmeyi amaçlayan bir plan bulunduğunu açıklayınca saldırganlığın yerini panik aldı. Komarov'un seçimlerdeki başarısında hepsinin çok önemli çıkarları vardı. Grishin'in bu fikrin şimdi yerini başka bir girişime bıraktığını açıklaması tam bir soğuk duş etkisi yaptı. devlet Komarov'u tutuklamayı ve siyah muhafızları yok etmeyi planlıyordu. Şimdi mafya Grişin'den fikir istiyordu. Albay tasarladığı çözümü açıklayınca dona kaldılar. Gangsterlik, sahtekarlık, kara borsa, zorla para sızdırmak, uyuşturucular, fuhuş ve cinayet uzmanlık alanları arasına giriyordu. Ama hükümet darbesi çok büyük bir işti. Grişin bu sadece hepsinden büyük bir hırsızlık dedi. Cumhuriyetin çalınması. Bizi desteklemezseniz milis örgütü Federal Güvenlik Servisi ve benzeri tarafından avlandığınız günlere dönersiniz. Planımı kabul ederseniz bütün ülke bizim. Albay memleket, vatan, toprak ve bütün içindekiler anlamına gelen zemilya sözcüğünü kullanmıştı. Masanın üst başında hepsinin en kıdemlisi olan ihtiyar Vor ve Zakone oturuyordu. Babası ve bütün klanındakiler gibi yasa dışı dünyada doğmuştu ve Dolgorukiler arasında Sicilya'nın babaların babasıyla kıyaslanacak bir konumu vardı. Grişin'e uzun uzun baktığı kadar ötekiler beklediler. Derken kafasını sallamaya başladı. Buruşuk kafatasıyla onayını işaret eden yaşlı bir kertenkeleyi andırıyordu. Sonra plan üzerinde anlaşmaya varıldı. Grişin böylece gereksindiği 3. orduyu da elde etmiş oluyordu. Moskova'daki 800 özel güvenlik şirketinin 200'ü Dolgoruki mafyasının paravanlarıydı. 2000 adam sağlayacaklardı. Hepsi tam donanımlı eski askerler veya KGB'nin haydutlarıydı. İçlerinde 800'ü Duma'nın bulunduğu boş beyaz evi basarak ele geçirecek ve tutacaklardı. 1200 kişi ise Staraya Ploşat'taki yılbaşı akşamı boş olacak Cumhurbaşkanlığı ofisiyle bakanlıkları ele geçirmekle görevliydiler. Jason Monk aynı günde General Petrovski'yi aradı. General hala SOBR kışlasında yatıp kalkıyordu. ''Yine benim, ne yapıyorsunuz? Size ne bundan? Yoksa bavulunuzu mu hazırlıyorsunuz?'' ''Nereden biliyorsunuz?'' ''Bütün Ruslar yılbaşı gecesini aileleriyle geçirmek isterler.'' ''Bakın uçağım bir saat sonra kalkıyor.'' ''Bence biletinizi iptal ettirmelisiniz. Başka yılbaşı akşamları da olacak.''
''Siz ne söylüyorsunuz Amerikalı?''
''Sabah gazetelerini gördünüz mü?''
''Bazılarını gördüm. Niçin sordunuz?''
''Son kamuoyu reytinglerini görmüş olmalısınız. Vatansever Güçler Birliği ile ilgili olarak basında yapılan açıklamalarla Komarov'un geçen günkü basın toplantısından söz ediyorum. Reytinglere bakılırsa Komarov %40'larda ve daha da düşmekte.''
''O zaman seçimi kaybeder. Onun yerine komünist Ziyuganov başa geçer. Öyle de olsa ben ne yapayım?''
''Komarov öyle bir sonucu kabul eder mi sanıyorsunuz? Adamın bir tahtasının eksik olduğunu size söylemiştim.''
''Seçim sonuçlarını kabul etmek zorunda. 15 gün sonra kaybederse kaybetti demektir. Hepsi bu kadar.''
''Aynı gecede siz bana bir şey söylemiştiniz.''
''Neymiş o?''
''Rus devleti saldırıya uğrarsa devlet kendini savunacaktır demiştiniz.''
''Benim bilmediğim ne biliyorsunuz siz?''
''Bir şey bilmiyorum, sadece şüpheleniyorum. Şüphenin Rusların bir özelliği olduğunu bilmiyor musunuz?'' Petrovski elindeki telefona, sonra da kışladaki odasının ranzasında duran yarısına kadar doldurulmuş bavuluna baktı.
''Buna cesaret edemez.'' dedi. ''Kimse cesaret edemez.''
''Yazov ve Kuryuçkov cesaret ettiler.''
''O zamanın tarihi 1991'di. Şimdi iş değişti.''
''Sırf onlar her şeyi yüzlerine gözlerine bulaştırdıkları için. Tatilin için başkentte geçirmiyorsunuz her olasılığa karşı.'' General Petrovski telefonu yerine bıraktı ve bavulunu boşaltmaya girişti. Grişin son ittifakını 30 Aralık'ta bir birahanede gerçekleştirdi. Karşısındaki kişi koca göbekli gerizekalının biri ama yeni Rusya hareketinin sokak çetelerinin kumandanlığına en yakın kişiydi. Yeni Rusya hareketi görkemli adına karşın aşırı sağ uçtan dövmeli ve tıraşlı kafalı dağınık haydut gruplarından oluşuyordu. Böyleleri insanları soymak ve Yahudileri rahatsız etmekle kafa bulurlardı. Ayrıca Rusya adına gelen geçenlere bağırmak adetindeydiler. Grişin'in getirdiği deste deste dolarlar masanın üstünde duruyor, yeni Rusya hareketinin adamı onlara ağzının suları akarak bakıyordu.
''Her ne zaman istersen 500 arkadaş bulabilirim.'' dedi elebaşı. ''İş nedir?''
''Yanınıza kendi siyah muhafızlarımdan 5'ini vereceğim. Onların ya savaş emirlerine uyarsınız ya da anlaşma bozulur.'' Bu sözler genç adamın hoşuna gitmişti. Yeni Rusya hareketi üyeleri yeni Rusya'nın askerleri olmakla övünüyorlardı. Sırf disiplinden hoşlanmadıkları için Vatansever Güçler Birliği ile birleşmemişlerdi zaten.
''Hedef nedir?'' Yılbaşı gecesi saat 10'la gece yarısı arasında belediye başkanının ofisine baskın yapılacak. Ofis ele geçirilecek ve tutulacak. Yalnız bir kural var. Gün ağarıncaya kadar içki içilmeyecek.
Yeni Rusya hareketinin kumandanı şöyle bir düşündü. Parlak zekalı olmasa bile vatansever güçler birliğinin büyük bir işin peşinde olduğunu anlayabiliyordu. Bir şey yapmakta geç bile kalmışlardı. Masanın üzerine eğildi, banknot destelerini bir yandan avuçlayarak
''Bu iş bitince Yahudileri isterim.'' dedi.
Grişin gülümsedi. ''Özel hediyem olsun.''
''Oldu.''
Bundan sonra yeni Rusya hareketi üyeleriyle randevunun ayrıntılarını kararlaştırdılar. Buluşma yeri Moskova kenti yönetimini barındıran konağın 300 metre ilerisinde Pushkinskaya bahçeleri olacaktı. Kentin en büyük McDonald'ı meydanın öbür yanında olduğuna göre bir genç topluluğu uygunsuz gözükmezdi. Grishin şoförlü arabasıyla uzaklaşırken zamanı gelince Moskova Yahudilerinin çaresine bakılacağını düşünüyordu. Ama yalnız onların değil, yeni Rusya hareketi üyelerini doğuya, ta Vorgut'a giden trenlere Yahudilerle birlikte tıkmak eğlenceli olacaktı. 31 Aralık sabahı Jason Monk General Petrovski'yi bir kez daha aradı. General personeli şimdiden yaralanmış olan Shabalovka sokağındaki GUVD karargahındaydı.
''Hala görev başında mısınız?''
''Evet kahrolası.''
''GUVD'nin bir helikopteri var mı?''
''Tabii.''
''Bu havada uçabilir mi?'' Petrovski parmaklıklı pencereden alçaklara kadar inmiş kurşuni renkli bulutlara baktı.
''Bulutların yukarısına çıkamaz ama altında uçabilir sanıyorum.''
''Grişin'in siyah muhafızlarının bu kentteki kamplarının yerlerini biliyor musunuz?''
''Hayır ama öğrenebilirim. Niçin soruyorsunuz?''
?''Neden hepsinin üzerinden uçmuyorsunuz?''
''Neden uçayım ki?''
''Söyleyeyim. Eğer barışsever vatandaşlarsa kışlanın bütün ışıklarının yanması, içerinin sıcağında da herkesin yemekten önce hafif bir şeyler içerek zararsız kutlamalarla dolu bir akşama hazırlanması gerekir. Bir bakın hele. 4 saat sonra size tekrar telefon ederim.''
Telefon geldiğinde Petrovski'nin süngüsü düşmüştü. ''4 tanesinin kapısı penceresi kapalı gözüküyordu.'' dedi. Ama Grishin'in buranın kuzeydoğusundaki kendi kampı karınca yuvası gibi hareketliydi. Yüzlerce kamyona yükleme yapılıyordu. Grishin sanki bütün kuvvetlerini o bir tek kampa nakletmişti.
Niçin böyle yapmış olsun general?
Siz söyleyin.
Bilmiyorum ama hiç hoşuma gitmiyor. Bir gece manevrası izlenimi uyandırıyor.
Yılbaşı akşamı mı? Deli olmayın. Bütün Ruslar yılbaşı akşamı sarhoş olurlar.
''Benim de kastettiğim bu. Moskova'daki bütün askerler gece yarısından önce küfelik olacaktır. Ayık kalmaları emredilmediği takdirde tabii. OMON Birliği'nin kumandanını biliyor musunuz?''
''Tabii, General Kozlovski.''
''Ya Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Muhafızlığı'nınkini?''
''General Korin'dir.''
''İkisi de şimdi aileleriyle beraberler değil mi?''
''Öyle sanırım.''
''Açık konuşalım. En kötü tahminlerimiz doğrulanır. Komarov her şeye rağmen kazanacak olursa size, karınıza ve Tatyana'ya ne olacağını düşünebiliyor musunuz? Bir gece nöbet tutmaya değer değil mi? Birkaç telefon konuşması yapmaya da değer değil mi?'' Jason Monk telefonu elinden bıraktıktan sonra Moskova ile çevresini gösteren bir haritayı önüne çekti. Parmağını başkentin kuzeydoğusundaki bölgenin üstünde gezdirdi. Petrovski'ye göre vatansever güçler birliği ile siyah muhafızların başlıca karargahı burada bulunuyordu. Kuzeydoğu'dan itibaren başlıca karayolu Yaroslavskoye şosesiydi. Bu da ilerisinde Prospekt Mira oluyor ve Ostankino televizyon sitesinin yanından geçiyordu. Monk hemen telefona sarıldı.
''Umar dostum, senden son bir yardım istiyorum.'' dedi. ''Evet, yemin ediyorum bu son. İstediğim telefonlu bir araba ve gece boyunca bulunacağın yerin numarası.''
''Hayır, Muhammed'le öbür arkadaşlara ihtiyacım olmayacak. Yılbaşı eğlencelerini bozar. Sadece arabayla telefon yeter. Ha evet, bir de tabanca lazım. Fazla bir sorun yaratmayacaksa tabii.''
Monk hattın öbür ucunda Çeçen liderinin güldüğünü duydu.
''Belli bir tabanca mı istiyorsun?''
Monk Forbes şatosunu anımsadı. ''Acaba İsviçre malı bir Zigzaver bulabilir misin?'' dedi.
39. ayrımın sonu. Sayfa 446.